Ayrım 27.
Kadın tekrar gülümsedi. Gülümsemesi ne söyleyeceğini bilmediğini alametti. Oblomov, onu bekleyemeyeceğim dedi. Siz lütfen kendisine söyleyin. Durum değişti. Bu eve artık ihtiyacım yok. Başkasına kiralayabilirsiniz. Ben de size bir kiracı bulmaya çalışacağım. Kadın gözlerini kırpıştırarak alık alık dinledi. Ama kardeşim şimdi evde yok diye tekrarladı. Yarın gelseniz daha iyi olur. Yarın cumartesi daireye gitmez. Çok meşgulüm. Bir dakika vaktim yok. Siz lütfen kendisine söyleyin. Verdiğim depozito sizde kalsın. Bir kiracı da bulacağım. Ama kardeşim şimdi evde yok. Daha gelmedi. Yola doğru bakarak. Gelse şuradan gelir. Daha görünürlerde yok. O halde ben gidiyorum. Peki, geldiği zaman ben kendisine ne söyleyeyim? Size söylediklerimi söyleyin. Durum değişti. Yarın kendiniz gelip söyleseniz daha iyi olmaz mı? Yarın gelemem. Peki öbür gün, pazar günü gelin. Kiliseden sonra vodka içip yemek yiyeceğiz. Mihail Andreyiç de gelecek. Sahi gelecek mi? Evet, gelecek. Hayır, ben öbür gün de gelemem. O halde gelecek hafta buyurun. Tahtaları yıkarım, odaları temizlerim. Ben burada oturacak değilim. Ama nasıl olur? Eşyalarınızı ne yapacağız? Rica ederim. Kardeşinize durumun değiştiğini söyleyin. Buraya. Bugün geç kaldı nedense. Daha görünürlerde yok. Onu ayak seslerinden tanırım. Yoldaki tahtalara bastığı işitilir. Buradan çok insan geçmez. Oblomov odanın kapısı önünde kadını selamlayarak "Kardeşinize söylersiniz değil mi?" dedi. Kadın büyük bir telaşla Oblomov'u alıkoymaya çalışarak "Yarım saatte kalmaz gelir." diyordu. "Hayır, bekleyemem." Oblomov kapıda görünür görünmez köpek zincirini koparmaya çalışarak havlamaya başladı. Dirseğine dayanıp uyuyakalan arabacı uyandı. Atları geri geri çekti. Tavuklar tekrar kaçıştılar ve pencerelerden birçok baş birden gözüktü. Oblomov arabaya oturunca Agafya Matyevna telaşla "Geldiğinizi kardeşime söylerim." dedi. "Evet, evi tutmama imkan olmadığını, başka bir kiracıya devredeceğimi, kendisinin de isterse bir kiracı aramasını söyleyin." "Hep bu saatte gelirdi. Kendisiyle görüşmek istediğinizi söylerim." "Peki, bugünlerde tekrar gelirim." Araba köpek havlamaları arasında avludan çıktı ve kuru çamurlarla örtülü yolda ilerlemeye başladı. Yolun sonunda eski paltolu, koltuğunun altında bir tomar kağıt, orta yaşlı bir adam göründü. Elinde kalın bir baston, havanın güzelliğine rağmen ayaklarında lastikler vardı. Sağına soluna bakınarak, acele acele ve ayaklarını tahta kaldırımı çökertecek gibi yere vurarak yürüyordu. Oblomov dönüp baktı. Adamın Madame Pşenitsinlerin kapısından girdiğini gördü. "Kardeşi olsa gerek," dedi. "Ama bırak canım. Şimdi bir saatte onunla mı konuşacağım? Karnım aç. Hava çok sıcak. Olga da bekliyor. Başka zaman gelirim." Arabacıya daha çabuk sürmesini söyledi. Yolda sağa sola çitlere bakarken düşündü. "Acaba başka bir ev mi arasam? Tekrar Morskaya yahut Konyuşenli sokağına mı gitsem? Hayır. Başka bir gün." Ve arabacıya "Sür," dedi. Ağustos sonlarına doğru yağmurlar yağmaya, sobası olan yaz evlerinin bacaları tütmeye başladı. Sobasız evlerde oturanlarsa nezleden şişmiş yüzleri sarılı olarak dolaşıyorlardı. Yavaş yavaş bütün evler boşalıyordu. Oblomov bir daha şehre inmemişti. Bir sabah pencerenin önünden İllinskilerin eşyası geçti. Oblomov gerçi odasını bırakıp şehirde lokantada yemekten, bütün gün uykusuz kalmaktan korkmuyordu artık. Ama gene de geceyi geçirmek için bir yer lazımdı. Park ve orman tenhalaştıktan, Olga'nın evi kapandıktan sonra Safiye'de yalnız başına oturmak çok sıkıntılı olacaktı. Boş odalarda dolaştı. Parkta gezdi. Tepeye çıktı, indi. İçine bir üzüntü çöktü. Anisya'yı ve Zahar'ı Viborg mahallesine gönderdi. Yeni bir ev buluncaya kadar orada kalmaya karar vermişti. Kendisi de şehre indi. Bir lokantada çabuk çabuk yemek yedi ve akşamı Olga'larda geçirdi. Fakat şehirde sonbahar akşamları, parkta ve kayın ormanındaki güneşli günlerden ve akşamlardan çok farklıydı. Artık Olga'yı günde 3 defa göremiyordu. Katya onu çağırmaya gelmez, Zahar da 5 kilometrelik yere mektup götüremezdi. Böylece yazın çiçek açmış olan aşk, özünü yitirmiş gibi yavaşlamış, durgunlaşmıştı. Bazen yarım saat sustukları oluyordu. Olga dikişleriyle, nakışlarıyla uğraşırken, Oblomov karmakarışık düşüncelere dalıyor ve uzak bir gelecekte yaşıyordu. Yalnız zaman zaman Olga'ya bakarken birdenbire heyecanlanıyor. Yahut Olga ona bakıp da gözlerinde şefkatli bir uysallık ve sessiz bir mutluluk görünce gülümseyiveriyordu. Bir hafta içinde yeni bir eve taşınacağını ve bunun için Viborg'daki evini düzenlemediğini bahane ederek 3 gün üst üste şehre indi. ve Olga da yemek yedi. Ama dördüncü gün gitmekten sıkıldı ve İlinskilerin evi etrafında bir hayli dolaştıktan sonra içini çekerek evine döndü. Beşinci gün İlinskiler başka bir yere davetliydiler. Altıncı gün Olga ona bir mağazada randevu verdi. Oradan eve yürüyerek döndüler. Araba arkalarından geldi. Bütün bunlar hoş şeyler değildi. Yolda ikisinin de tanıdıkları karşılarına çıkıyor, selamlaşıyor, bazen de durup konuşuyorlardı. Oblomo bu rastlantılardan fena halde sıkılarak kıpkırmızı kesiliyor. Ya Rabbi ne çirkin durum diyordu. Olga'nın teyzesi ona iri ve dalgın gözleriyle bakıyor. Oblomov kendisine baş ağrısı veriyormuş gibi boyuna ruh kokluyordu. Kilometrelerce yoldan kalkıp gelmekte çekilir şey değildi. Viborg mahallesinden gelip gitmek tam 3 saat sürüyordu. Oblomov Olga'yı zorluyordu. Teyzene söyleyelim artık. Her gün birlikte oluruz. Kimseye de bir şey söyleyemez. Mahkemeye gittin mi? Oblomov, evet bütün işleri bitirdim demek isteğiyle yanıyordu. Fakat Olga'nın keskin bakışları yalanını yüzünden okuyuveriyordu. İçini çekip susmaktan başka çare yoktu. Ah bilsen bu işler ne kadar zor diyordu. Olga gözlerini kaldırmadan ev sahibi kadının kardeşiyle konuştun mu? Başka bir ev buldun mu? Sabahları adam hiç evde olmuyor. Akşamları da ben buradayım. Oblomov iyi bir özür bulduğuna seviniyor. Olga içini çekip susuyordu. Yarın sabah muhakkak konuşacağım. Yarın pazar. Daireye gitmez. Bütün işler bitmedikçe teyzeme bir şey söylemeyelim. O zamana kadar da daha seyrek görüşelim. Peki. Peki haklısın. Bize pazarları gel. Yani kabul günleri. Bir de çarşamba diyelim. O gün başka misafir gelmez. Tiyatroda da görüşebiliriz. Bizim ne zaman gittiğimizi öğrenir sen de gelirsin. Oblomov Olga'nın işleri düzene sokmasına sevinerek evet çok doğru dedi. Güzel havalarda yaz bahçesine giderim. Sen de gelirsin. Bizim parkı hatırlarız. Oblomov Olga'nın elini öptü ve pazara kadar gelmeyeceğini söyleyerek ayrıldı. Olga onun arkasından üzgün üzgün baktı. Sonra piyanosuna oturarak kendini müziğe verdi. Gözlerinde sebebini bilmediği yaşlar vardı. Şarkı söylemek istedi, söyleyemedi. Oblomov ertesi gün yataktan kalkınca yazın giydiği hafif pardesüyü aldı. Hırkasını çoktan bırakmış, hatta dolaptan çıkarılmasını emretmişti. Zahar kahvaltı tepsisiyle beceriksizce masaya yaklaştı. Alicia her zamanki gibi kapının aralığından Zahar'ı gözetliyordu. Her şey yolunda giderse hemen kayboluverecek. Ama tepsiden bir şey düşecek olursa ötekilerini kurtarmak için hemen koşacaktı. Zahar da bunun üzerine düşen şeylere karısına küfredecek, ona dirseğini kaldıracaktı. Oblomov sordu. Ne güzel kahve, kim yaptı bunu? Ev sahibi. 5 günden beri o yapıyor. Siz çok şikore katıyorsunuz, az da kaynatıyorsunuz, bırakın ben yapayım dedi. Oblomov bir bardak daha doldurarak, enfes, ona teşekkür ettiğimi söyle dedi. Zahar yandaki odanın aralık kalmış kapısını göstererek, kendisi orada dedi. Kiler gibi bir yerdi orası. Kadın orada çalışırdı. Çay, şeker, kahve, çanak çömlek de oradaydı. Oblomov ev sahibi kadının sırtını, beyaz gerdanının bir kısmını ve çıplak dirseklerini görebiliyordu. Ne yapıyor orada öyle dirseklerini oynatarak? Bilmem, belki dantel örüyordur. Oblomov oynayan dirseklerini, eğilip kalkan sırtına bakıyordu. Eğildiği zaman beyaz bir etek, temiz çoraplar ve dolgun diri bacaklar görünüyordu. Oblomov içinden, ufak bir memur karısı ama dirsekleri bir kontesin dirsekleri gibi dedi. Öğleye doğru Zahar, ev sahibi kadının gönderdiği börekten yemek ister mi diye sormaya geldi. Bugün pazar, börek pişiriyorlar dedi. Allah bilir nasıl börektir, havuçlu, soğanlı. Oblomovka'daki börekten aşağı kalmaz. İçine piliç etiyle taze mantar koymuşlar. İyi öyleyse, biraz getir bakalım. Kim pişiriyor bunu, o pis köylü karısı mı? O değil canım. Hanımı olmasa o hamur bile yoğuramaz. Ev sahibi hep mutfakta. Böreği Anisya ile beraber pişirdiler. 5 dakika sonra yandaki odanın kapısından Oblomov'un evvelce gördüğü şalla yarı örtülü bir kol uzandı. Elinde bir tabak, içinde dumanı tüten kocaman bir börek parçası duruyordu. Oblomov tatlı bir sesle ''Çok teşekkür ederim'' dedi. Kapıdan tabağı alırken kadının dolgun göğsüne ve omuzlarına baktı. Kapı hemen kapandı. Kadın içeriden sordu. ''Biraz vodka ister misiniz?'' Hayır, vodka içmem. Teşekkür ederim. Vodkanız ne cins? Kendimiz yaptık. Frank üzümü yapraklarından çektik. Bu cinsinden hiç içmedim. Biraz lütfederseniz. Çıplak kol tekrar kapıdan görünerek bir tabakta bir kadeh vodka uzattı. Oblomov vodkayı içti ve çok beğendi. Çok teşekkür ederim dedi. Kapıdan içeriye bakmaya çalıştı ama kapı sımsıkı kapanmıştı. Oblomov sitem eder gibi, sizi görüp bir günaydın dememe niçin izin vermiyorsunuz? Ev sahibi kadın kapısının arkasından gülümsedi. Hep iş kıyafetiyleyim. Daha hiç mutfaktan çıkmadım. Şimdi giyinirim. Kardeşim de neredeyse kiliseden gelir diye cevap verdi. Oblomov, ha kardeşim dediniz de hatırıma geldi. Onunla konuşmak istiyorum. Peki, gelince söylerim. Kim öksürüyor böyle? Ne kuru öksürük? Nine öksürüyor. 8 yıldır böyle öksürür. Odanın öteki kapısı kapandı. Oblomov kendi kendine, ne kadar sade bir kadın. Ama öyle bir hali var ki. Sonra ne kadar da temiz dedi. Ev sahibinin kardeşiyle hala konuşmamıştı. Yalnız bir iki sabah daha yataktayken bir adamın koltuğu altında kocaman bir kağıt tomarıyla çitin arkasından geçip yolda kaybolduğunu görmüştü. Saat 5'e doğru aynı kağıt tomarıyla pencerenin önünden geçip karşıki kapıdan kaybolduğunu da görmüştü. Evde hiç sesi duyulmazdı. Bununla beraber bilhassa sabahları evde bir canlılık olurdu. Birçok sesler gelir, pencereden hizmetçi kadının bir köşede çamaşır yıkadığı görülür, kapıcı ya odun yarar yahut iki tekerlek üstünde bir su fıçısı getirir. Duvarın arkasında çocukların ağlamalarıyla ihtiyar kadının devamlı öksürükleri işitilirdi. Oblomov evin en iyi 4 odasında oturuyordu. Ev sahibiyle ailesi arkadaki 2 odada, kardeş de tavan arasındaydı. Oblomov'un çalışma odası ile yatak odası avluya, misafir odası bahçeye, sofa ise içinde lahana ve patates yetiştirilen sebze bahçesine bakıyordu. Misafir odasının perdeleri rengi uçmuş bir basmadandı. Duvarlar boyunca ceviz taklidi tahtadan iskemleler diziliydi. Aynanın altında bir oyun masası, pencere kenarlarında çiçek saksıları, tavana asılı 4 kanarya kafesi vardı. Üniforması boğazına kadar ilikliydi. Altında gömleği olup olmadığı belli değildi. Kravatı tek düğümdü. Ucu üniformasının altına sokulmuştu. 40 yaşlarında vardı. Bir tutam saç alnına, 2 tutam saç da köpek kulakları gibi şakaklarına düşüyordu. Kurşun rengi küçük gözleri hiçbir şeye doğrudan doğruya bakmıyor, ancak 4 yanı kaçamaklı bakışlarla süzdükten sonra bir noktaya dikilebiliyordu. Ellerinden utanıyor gibiydi. Konuşurken ya ikisini birden arkasında tutuyor, yahut birini arkasında tutup ötekini ceketinin altına saklıyordu. Dairede müdürüne bir kağıt uzatırken de bir elini arkasına koyar, öteki elinin baş parmağıyla istediği kelimeyi özenle gösterdikten sonra hemen elini geri çekerdi. Belki parmakları kalın ve kırmızı olduğu, biraz da titrediği için pek fazla göstermemeye çalışıyordu. Kaçamak bakışını Oblomov'a çevirerek, ''Sizi görmemi arzu etmişsiniz.'' dedi. ''Evet, kira işi için görüşmek istiyordum. Buyurun oturun lütfen.'' İvan Matyeviç ancak ikinci bir ısrar üzerine oturmaya razı oldu. Öne doğru eğilip ellerini ceplerine soktu. Oblomov, işlerim dolayısıyla yeni bir ev aramak zorundayım. Burasını başka bir kiracıya devretmek istiyorum dedi. Adam elinin içine öksürdü. Bu mevsimde çok güç olacak. Bendenize yaz sonunda bir haber göndermeliydiniz. O zaman birçok müşteriler vardı. Sizi kendim aradım fakat evde yoktunuz. Evet, kız kardeşim söylemişti. Fakat ev için merak etmeyin, burada rahat edersiniz. Yoksa hayvanlardan mı şikayetçisiniz? Hangi hayvanlardan? Tavuklardan. Gerçi Oblomov sabahları kuluçkanın ve piliçlerin çeşitli gıdaklamalarını işitiyordu. Fakat buna pek aldırmıyordu. Gözlerinin önünde Olga'nın hayali durdukça çevresinde olup biten şeylerin farkında bile değildi. Hayır, bu bir şey değil. Ben kanaryalardan söz ediyorsunuz sandım. Gün doğar doğmaz ötmeye başlıyorlar dedi. Başka yere alırız. Bunun da önemi yok. Ama burada kalabilecek durumda değilim. Siz bilirsiniz. Ama başka bir kiracı bulmazsanız kontrat ne olacak? Tazminat vereceksiniz. Size oldukça pahalıya mal olur. Ne kadar? Şimdi hesabı getiririm. İvan Matyeviç kontratla beraber bir hesap getirdi. Evin kirası 800 ruble. Siz 100 ruble repozito verdiniz. Geriye 700 kalır. Sizde daha 2 hafta bile oturmadım. Benden 1 yıllık kira mı almak istiyorsunuz? İvan Matyeviç nezaketle, ne yapalım dedi. Kız kardeşimin zarar etmesi doğru olmaz. Zavallı bir dul kadın. Evden aldığı parayla geçiniyor. Tavuklardan ve yumurtadan aldığı parayla da ancak çocuklarına elbise yapabiliyor. İyi ama ben bu parayı veremem, insaf edin. Burada 2 hafta bile oturmadım. Bu kadar parayı ne diye vereyim? İvan Matyeviç orta parmağıyla kontrattan 2 satır göstererek, bakın burada ne diyor. Ben Oblomov, kontratın bitmesinden evvel evden çıktığım takdirde, aynı şartlarda bir kiracı bulmayı yahut da Bayan Pişenitsin'e gelecek Haziran'a kadar olan kirayı vermeyi taahhüt ederim. Nasıl olur? Doğru bir şey değil bu. Kanuna uygun kendiniz imzaladınız. Buyurun işte imzanız. Kaç para istiyorsunuz? 700 ruble. Ahır ve araba yeri için de 150 ruble. Ne? Benim atım arabam yok ki. Ahır araba yerini ne yapayım? İvan Matveyeviç parmağıyla bir satır daha göstererek kontratta var dedi. Mihail Andreyevich atlarınız olduğunu söyledi. Mihail Andreyevich yalan söylemiş. Verin bana kontratı. İvan Matveyeviç kontratı katlayıp tatlı bir sesle işte bir kopyası. Kontrat kardeşime aittir. Bundan başka sebze bahçesi, lahana, turp ve diğer sebzeler için 250 ruble. Ne sebze bahçesi, ne lahanası, nelerden söz ediyorsunuz anlamıyorum. İşte kontratta var. Mihail Andreyeviç evi sebze bahçesiyle beraber istediğinizi söyledi. Daha neler. Benim yiyeceğim şeyler hakkında ne hakla size emir veriyor. Ben sizden ne lahana istiyorum ne turp. İvan Matveyeviç sandalyesinden kalktı. Nasıl istemezsiniz? İşte imzanız dedi. Tekrar parmağıyla imzayı gösterdi. Oblomov sabırsızlıkla sordu. Hepsi birden ne ediyor bunların? Kapı ve pencerelerin boyası, mutfak penceresinin değişmesi, yeni duvar kağıdı için 154 ruble 28 kapik. Ne? Bunlar için de mi para vereceğim? Bunları ev sahibi yapar. Yapmazsa kimse o eve taşınmaz. Bu da kontratta yazılı. Hepsinin tutarı 1354 ruble 28 kapik. Peki ama ben bu parayı nereden bulayım? Param yok ki. Sizin lahananız, turpunuz benim umurumda mı? Nasıl isterseniz. Bana göre hava hoş. Ama burada rahat edersiniz. Paraya gelince kız kardeşim bekleyebilir. Kalamam. İşlerimden dolayı burada kalamam. Anlamıyor musunuz? Peki efendim, siz bilirsiniz. Düşüneyim. Bir kiracı bulmaya çalışacağım. Çok güç bulursunuz. Ama siz bilirsiniz. İvan Matveyeviç bu sözlerden sonra Oblomov'u birkaç defa selamlayıp odadan çıktı. Oblomov cüzdanını çıkardı, parasını saydı. 305 rublesi kalmıştı. Birden kafası allak bullak oldu. Hayret ve korku içinde kendi kendine sordu. Ne yaptım paraları? Yaz başında köyden 1200 ruble göndermişlerdi. 300 ruble kalmış. Hesaplara, kitaplara girişti. Masraflarını hatırlamaya çalıştı. Ancak 250 rublenin hesabını bulabildi. Ne oldu bu paralar deyip duruyordu. Zahar, Zahar. Buyurun efendim. Biz paraları ne yaptık? Hiçbir şey kalmamış. Zahar ceplerini karıştırmaya koyuldu. Bir rubleyle 10 kapik çıkardı. Masanın üstüne koydu. İşte size bunları vermeyi unutmuştum. Taşınma parasından artmıştı dedi. Ufak paraları kim soruyor sana? 800 rubleyi ne yaptık diyorum. Ben ne bileyim nerede harcadığınızı, arabacıya kaç para verdiğinizi bilmiyorum ki. Evet, arabaya epey para gitti. Sayfaya da arabacıya kaç para verdik hatırlıyor musun? Nasıl hatırlayayım? Bir defa 30 ruble verdiniz galiba. Hesap tutmasını bilsen böyle olmazdı. Senin okuma yazma bilmemen yüzünden. Bugüne kadar okuma yazma bilmeden yaşadım. Tanrı'ya şükür kimseden daha kötü halde de değilim. Oblomov içinden Stolz'un hakkı var. Köyde bir okul açmalıyım dedi. Zahar devam etti. İlyinskilerin okuma yazma bilen bir adamları var. Hizmetçiler diyor ki gümüş takımlarını çalıp çalıp satıyormuş. Oblomov fikrinden caydı. Boş hayaller bunlar. Biraz okula gidenler büsbütün ahlaksız oluyor. Kahvelerde oturup mızıka çalmakla, içki içmekle vakit geçiriyorlar. Hayır, hayır, okul açmayı çok sonraya bırakmalı. Zahar'a sordu. Peki başka ne masrafımız oldu? Ben ne bileyim, yazın Mihail Andreyevich'e bir para vermiştiniz. Sahi vermiştim. 30 ruble arabacıya, 25 ruble de Tarantiyev'e galiba. Başka? Oblomov dalgın ve endişeli gözlerle Zahar'a baktı. Zahar dertli bir yüzle efendisini yan yan süzüyordu. Oblomov sordu. Acaba Anisi'yi hatırlar mı? Nereden hatırlayacak budala? Bir kadın ne anlar böyle şeylerden? Bir türlü hesaplayamıyorum. Acaba yan kesicilere mi çarptırdım? Zahar yan kesici çarpsa hepsini alırdı diyerek odadan çıktı. Oblomov koltuğuna gömülüp düşünceye daldı. Soğuk terler dökerek nereden para bulacağım diyordu. Köyden kim bilir ne zaman gönderecekler ve ne kadar gönderecekler. Saate baktı. 2 olmuştu. Olga'ya gitme vakti. Bugün yemeğe davetliydi. Yavaş yavaş kendine geldi. Bir araba getirtti. Morskaya sokağına yollandı. Olga'ya ev sahibinin kardeşiyle görüştüğünü ve hafta içinde evi başka birine kiraya verebileceğini kelimeleri ağzının içinde geveleye geveleye anlattı. Olga yemekten önce teyzesiyle beraber bir ziyarete gitti. Oblomov da civardaki evleri görmeye çıktı. İki eve baktı. Bir tanesi 4 odalıydı. 4000 ruble istiyorlardı. Öteki 5 odalıydı. Ona da 6000 ruble istiyorlardı. Kulaklarını tıkayarak perişan bir halde korkunç, korkunç diyerek şaşkın şaşkın kapıcıların önünden geçti. Bayan Pişenitsin'e vereceği 1000 şu kadar rubleyi de hesaba katıp düşününce öyle bir korku düştü ki içine büsbütün pusulayı şaşırdı ve bir an önce Olga'yı görmek için koştu. Evde misafirler vardı. Olga'nın keyfi yerindeydi. Konuşuyor, şarkı söylüyor, herkesi hayran bırakıyordu. Yalnız Oblomov dalgındı. Olga ise onun için konuşuyor, onun için şarkı söylüyordu. Onun böyle asık suratla oturmamasını, kendisi gibi coşup taşmasını istiyordu. Oblomov'a, yarın tiyatroya gel, bir locamız var dedi. Oblomov içinden, akşam karanlığında, o çamurlu yollarda, bu kadar uzaktan diye düşündü. Fakat bakışları Olga'nın gözlerine rastlayınca gülümsediğini gördü ve bir gülümsemeyle cevap verdi. Olga, her hafta için önceden bir koltuk tutsana, gelecek hafta Mayevskiler gelecek, teyzem onları bizim locaya davet etti. Bunları söylerken Oblomov'un ne kadar sevineceğini görmek için gözlerinin içine bakıyordu. Oblomov ise korkuyla içinden ''Ah ya Rabbi, cebimde 300 ruble var.'' diyordu. ''Barana söyle, o herkesi tanır, yarın bir koltuk bulur.'' Olga tekrar gülümsedi. Oblomov da gülümsedi. Baronla konuştu, baron da gülümseyerek bir bilet bulacağını söyledi. Olga ''Şimdilik koltuk alırsın, işlerini yoluna koyunca locamızdaki yerine gelirsin.'' dedi. Olga mutlu günlerinde olduğu gibi hep gülümsüyordu. Bu gülümsemeler çiçek yığınları gibi geçen güzel günleri örtüyordu. Olga bu örtüyü hafifçe kaldırınca Oblomov'un içine sevinç doluyordu. Artık parayı marayı unutmuştu. Ertesi gün Ivan Matveyevich'i kağıt tomarıyla penceresinin önünde görünce vekaletname işini hatırladı. Ivan'a vekaletname ile meşgul olmasını rica etti. Ivan vekaletnameyi okudu, içinde bir noktanın belirsiz olduğunu söyledi ve düzeltme işini üzerine aldı. Evrak yeniden temize çekildi, tasdik edildi ve nihayet postaya verildi. Oblomov bunu koltukları kabara kabara Olga'ya haber verdi ve uzun bir zaman için rahata kavuştu. Köyden bir haber gelinceye kadar ev aramaya lüzum olmadığını düşünerek sevindi. Böylece bir yıllık kira borcunu da biraz olsun azaltmış olacaktı. Bu kadar uzak olmasaydı burada pekala kalınabilirdi. Her şey derli toplu, ev işleri de yolunda diyordu. Gerçekten ev işleri yolundaydı. Oblomov yemeğini ayrı yaptırmasına rağmen Agafya Matveyevna onun yemek işlerine bakıyordu. İlya İlyich bir gün mutfakta Anisya ile Agafya Matveyevna'yı neredeyse birbirini kucaklayacak halde gördü. Ruhlar arasında bir yakınlık varsa, akraba ruhlar birbirini uzaktan tanıyabilirlerse, Agafya ile Anisya arasındaki sevgi buna açık bir örnek olabilirdi. İlk bakışta, ilk sözlerde, ilk hareketlerde birbirini anlamış ve beğenmişlerdi. Anisya'nın çalışma tarzı, kollarını sıvayışı, masayı ve süpürgeyi eline alarak 6 aydır kullanılmamış mutfağı baştan başa temizleyişi, rafların, duvarların, masanın birkaç süpürgede tozlarını alışı, ocağın küllerini çarçabuk çıkarışı, bütün bunlar Agafya'ya Anisya'nın nasıl bir insan olduğunu ve kendisine ev işlerinde ne büyük bir yardımcı olabileceğini anlatıvermişti. O günden sonra ona kalbinde bir yer ayırmıştı. Anisya da Agafya'nın mutfağa nasıl hakim olduğunu, kirpiksiz şahin gözleriyle Hantan Akülina'nın her beceriksiz hareketini fark etmesini, durmadan yemekler için şunu çıkar, bunu koy, ısıt, tuz at diye emirler vermesini, pazarda bir bakışta, şöyle bir dokunuşta tavuğun kaç aylık olduğunu, balığın sudan ne zaman çıktığını, maydanozun veya marulun ne zaman koparıldığını anlayıvermesini görerek ona hayran olmuştu.